Ayrım 4.
Yumuşak parmaklar otomobil pencerelerinin pervazlarını döverken sert parmaklar yere desen çizen değneklerin çevresinde sıkıştı. Güneşin vurduğu kapı ışıklarında kadınlar içlerini çekip ayak değiştirdiler. Deminden beri aşağıda olan ayaklarını bu sefer yukarı kaldırdılar. Parmaklar yine kıpır kıpırdı. Köpekler girip mal sahiplerinin arabalarını kokladı. Dört lastiği peş peşe işedi. Tavuklar güneşli tozlara yattı. Tüylerini kabartıp o temizleyen tozun tenlerine kadar işlemesini sağladılar. Küçük ağıllardan domuzlar soru sorarcasına homurdandı. Çamurlar arasında eşelendiler. Çömelen adamlar başlarını tekrar eğdiler. Ne yapmak istiyorsunuz? Ürünün daha da az bir payına razı olamayız. Karnımız şimdi bile yarı yarıya aç. Çocuklar hiç doymuyor. Üste yok, başta yok, yırtık pırtık paçavralar içindeyiz. Tüm komşular aynı durumda olmasa dualara katılmaya bile usanırdık. Mal sahipleri sonunda can alacak noktaya gelebildiler. Ortakçılık sistemi artık yürümez. Traktörü olan bir tek adam 12-14 ailenin yaptığını yapabilir. Ona maaş ver, tüm ürünü al. Böyle yapmak zorundayız. Bizim de hoşumuza gitmiyor ama canavar hasta. Bir şey oldu canavara. Ama öldürürsünüz toprağı Pamuk Ekinci. Biliyoruz. Pamuğu çabucak almamız gerek. Toprak ölmeden önce. Sonra satacağız toprağı. Doğuda yaşayan bir düğün aile hep kendi bir karış toprağına sahip olmanın özlemi içinde. Kiracılar telaş içinde başlarını kaldırıp baktılar. Ama biz ne olacağız? Ne yiyip ne içeceğiz? Siz bu topraklardan gitmek zorundasınız. Evlerinizin geri sürülüp ekilecek. Çömelmiş adamlar öfkeyle ayağa kalktılar. Dedemiz aldı bu toprağı. Almak için Kızılderilileri öldürmek, kovalamak zorunda kaldı. Babamız burada doğdu. Yabani otları, yılanları o öldürdü. Sonra kötü bir yıl oldu. Babam doğu çalmak zorunda kaldı. Biz de burada doğduk. Şu kapının içindeki çocuklarımız da burada doğdu. Evet, babam doğu çalmak zorunda kaldı. O zaman toprak bankanın oldu ama biz yine kaldık. Yetiştirdiğimizin bir kısmı bizim oldu. Biliyoruz. Bunların hepsini biliyoruz. Ama iş bizde değil, bankada. Banka dediğin insana benzemez. 15.000 dönüm toprağı olan insan da insana benzemez zaten, canavardır. Elbette diye bağırdı kiracılar. Ama burası bizim toprağımız. Biz ölçtük, biz sınır çizdik buraya. Bu topraklar üzerinde doğduk, öldürdük, öldük. İyi toprak olmasa, kötü toprak olsa da bizim burası. Bu yüzden bizim. Burada doğduk, çalıştık, öldük diye. Sahipliği yaratan budur. Üzerinde sayılar yazılı bir kağıt parçası değil. Üzgünüz. Biz demiyoruz, canavar diyor. Banka insana benzemez. Evet ama banka da insanlardan kuruludur. Yo, orada yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Banka insan olmayan bir varlıktır. Bankadaki herkes bankanın her yaptığından nefret eder. Ama banka onu yine de yapar. Banka insanın dışında bir şeydir, söylüyorum size. Canavardır. Onu insanlar yaratmıştır ama insanlar kontrol edemez. Kiracılar bağırdı. Dedemiz Kızılderilileri, babamız yılanları öldürdü bu topraklar için. Belki biz de bankaları öldürürüz. Bankalar Kızılderililerden de, yılanlardan da beter. Belki biz de savaşmak zorundayız toprağımızı korumak için. Babamız da dedemizin yaptığı gibi. Bu sefer mal sahipleri kızdı. Gitmeniz gerek. Ama bizim burası diye bağırdı kiracılar. Biz... Yo, banka buranın sahibi. Canavar. Sizin gitmeniz gerek. Silaha sarılırız. Kızılderililer geldiğinde dedemin yaptığını yaparız. Ne yaparsınız o zaman? Bir gün polis gelir, sonra da asker. Burada kalmanız hırsızlık. Kalmak için adam öldürmeniz cinayet sayılır. Canavar insan değildir ama insanların istediğini yaptırabilir. Ama gitsek nereye gideriz? Nasıl gideriz? Paramız yok ki. Kusura bakmayın dedi mal sahipleri. Bundan banka sorumlu olamaz. Bundan 15.000 dönümün sahibi sorumlu olamaz. Şu anda size ait olmayan bir toprağın üzerindesiniz. Belki bu patırtı bittikten sonra sonbaharda pamuk falan toplayabilirsiniz. Belki işsizlik sigortasına yazılırsınız. Batıya, Kaliforniya'ya gitseniz de. Orada iş bol. Hava da hiç soğumuyor. Nereye elinizi uzatsanız avucunuza bir portakal düşüyor. Her an hasat işçiliği sağlayacak bir ürün var. Ne diye gitmiyorsunuz oraya? Mal sahipleri arabalarını çalıştırdılar. Çektiler gittiler. Kiracılar tekrar çömelip oturdular. Değnekleriyle toza şekiller çizmeyi, doluya boşa koyup düşünmeyi sürdürdüler. Güneş yanığı suratları, güneş yemiş gözleri ışıklıydı. Kadınlar tedbirli adımlarla kapı ışıklarından çıkıp erkeklerine doğru ilerlediler. Çocuklar da kadınların peşi sıra her an kaçmaya hazır yanaştılar. Yaşı büyük olan çocuklar babalarının yanına çömeldi. Bu hareketle erkek sayılmaya çalıştı. Bir süre sonra kadınlar sordu. Ne istiyorlarmış? Erkekler bir an başlarını kaldırıp baktı. Gözlerinde acılar tutuşuyordu. Buradan gitmemiz gerekmiş. Bir traktör, bir adam. Fabrika gibi. Nereye gideriz diye sordu kadınlar. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Kadınlar hızla ama sessizce evlere çekildiler. Çocukları da önlerine kattılar. Bu kadar incinmiş bir erkeğin birden öfkeleneceğini, sevdiklerine bile kızabileceğini biliyorlardı. Erkekleri tozların ortasında düşünmek üzere kendi başlarına bıraktılar. Bir süre sonra belki kiracı başını kaldırıp çevresine bakacaktı. 10 yıl önce taktırdığı tulumbaya, tulumbanın kıvrık koluna, kolun kenarındaki demirden oyma çiçek desenlerine, üzerinde binlerce tavuk kestiği tütüğe, sundurmada yatan el sabanına, üzerinde asılı sallanan yerindeye. Çocuklar evlerde kadınların çevresini sardılar. Ne yapacağız anne, ne yapacağız? Kadınlar bilmiyoruz henüz dedi onlara. Sen çık oyna. Ama babana sokulma, belki dayak yersin. Sonra kadınlar işlerine devam etti. Ama iş görürken bir yandan dışarıda, tozların arasında çömelip düşünen erkeklerden gözlerini ayırmadı. Traktörler yolları aşıp tarlalara girdi. Böcek gibi kıpırdayan kocaman yaratıklardı. Böceklerdeki o inanılmaz kuvvet onlarda da vardı. Toprağın üzerinde ilerlediler, iz bıraktılar, döndüler, o izi buldular. Dizel motorları hareketsiz durdukları zaman mırıldanıyor, harekete geçtiler mi tükürüyor, sonra tek düze bir tempoya oturuyordu. Basık burunlu canavarlar tozları önce kaldırıyor, sonra burunlarını o toza sokuyor, dere tepe dümdüz gidiyorlardı. Ne çit görüyordu gözleri, ne bahçe, ne ev. Sanki toprak üzerinde değil de kendi özel yatakları üzerine gidiyorlardı. Tepelere de aldırış ettikleri yoktu, çukurlara da, su yataklarına da, çitlere de, evlere de. O demir rafa benzer oturma yerindeki adam da insana benzemiyordu. Elleri eldivenli, gözleri dalgıç gözlüklü, ağzında burnunda lastik maskeyle o da canavarın bir parçasıydı, bir robottu. Silindirlerin sesi tüm alana dağıldı. Hava ile ve toprakla birleşti. O zaman toprak da, hava da onunla birlikte titreşir oldular. Sürücü kontrolü altına alamazdı onu. Dosdoğru ilerleyip dümdüz gidiyor, bir düzine çiftliği yarıp ortasından geçiyor, sonra da dönüp yine dümdüz geliyordu. Kontrolleri biraz çevirmek yönünü değiştirebilirdi onun. Ama sürücünün elleri hiç çeviremezdi o kontrolleri. Çünkü traktörü yaptıran, traktörü greve yollayan canavar her nasılsa sürücünün ellerine de, beynine de, kaslarına da sızmış, gözlüğü onun gözüne, maskeyi ağzına takarken ağzından çıkanı maskelemiş gözüyle baktığını gözlüklemiş, zihnini de gözlükleyip itirazını da maskelemişti. Artık toprağı toprak olarak göremiyordu. Oradan gelen toprak kokusunu da alamıyordu. Ayakları yere değmiyor, toprağın sıcaklığını, gücünü çekemiyordu içine. O yalnızca demir sandalyede oturuyor, ayaklarıyla demir pedallara basıp duruyordu. Kendi gücünün uzantısını alkışlayamıyor, ona kızamıyor, küfredemiyor, teşvik edemiyordu. Bu yüzden kendisini alkışlayamıyor, kendisine de kızamıyor, küfredemiyor, teşvik edemiyordu. Toprağı ne tanıyor, ne ona güveniyor, ne de ona yakarıyordu. Düşen bir tohum eğer yeşermezse hiç önemi yoktu ona göre. Taze bir fide, kuraktan kurusa ya da selden doğsa hiç önem taşımazdı. Sürücü içinde, traktör içinde. Toprağa duyduğu sevgi bankanın duyduğundan fazla değildi. Ha, bakın, traktöre hayranlık duyabilirdi. O mekanik yüzeyine, o taşkın gücüne, patlayan silindirlerinin gürültüsüne. Ama o da onun kendi traktörü değildi ya. Traktörün ardında pırıl pırıl diskler dönüp duruyor, bıçaklarıyla toprağı kesiyorlardı. Sürmek değildi bu toprağı, ameliyat etmekti. Kesilmiş toprağı sağa atıyor, sonra ikinci sıra dişliler onu tekrar kesip bu sefer sola atıyordu. Dilimleyen bıçaklar pırıl pırıldı. Kesilmiş toprak cilalıyordu onları. Dişlilerden sonra da toprağı demir dişleriyle tarayan taraklar geliyordu. Tarakların ardında upuzun tohumlayıcılar, 12 tane kıvrık demir penis. Ereksiyonu dökümhaneden, orgazmları şanzımandan geliyor, sistemli biçimde hiçbir ihtiras duymaksızın ırzına geçiyorlardı toprağın. Sürücü demir sandalyesinde oturuyordu. Kendi isteği olmayan dümdüz rotasından, kendi malı olmayan, hiçbir sevgi duymadığı traktöründen, kontrolü altına alamadığı gücünden gurur duyuyordu. O ürün büyüdü, hasat edildiği zaman kimsenin eli sıcak toprağa toprağına değmemiş, kimsenin parmakları arasından yere toprak elenmemiş olacaktı. Ne kimse tohuma eliyle dokunmuş, ne kimse büyümesi için özlem duymuş olacaktı. İnsanoğlu kendi yetiştirmediği şeyi yiyecekti. Ekmeğiyle arasında bir yakınlık olmayacaktı. Toprak o demirlerin altında doğuracak, yavaş yavaş o demirlerin altında ölecekti. Söz konusu olan sevgi ya da nefret değildi çünkü. Ne hayır dua vardı ortada, ne lanet. Öğlen olduğunda traktörün sürücüsü bazen kiracı evlerinden birinin yakınında durup yemek paketini orada açardı. Yağlı kağıda sarılı sandviçler, beyaz ekmekli, arası turşulu, peynirli, söğüş etli, yanında da gerek parça gibi paketlenmiş bir dilim turta. İştahsız yerdi yemeğini. Henüz oradan taşınmamış olan kiracılar onu görmek için yaklaşır, gözlüğünü, lastik maskesini çıkarmış durumdayken nasıl acaba diye suratını görmeye çalışır, o gözlüğün, o maskenin bıraktığı toz izlerini seyrederlerdi. Traktörün egzozu bu ara tıkırdamayı sürdürürdü. Çünkü yakıt öyle ucuzdu ki motoru kapatıp da sonradan o dizel burunu yeniden ısıtmaya uğraşmaktansa söndürmeyip çalıştırmak daha hesaplı gelirdi. Meraklı çocuklar yaklaşır, ağızlarında kızarmış hamur parçalarını temirerek üstleri başları hırtık pırtık seyrederlerdi adamı. O yemek paketini açıp sandviçlerini ortaya çıkarırken aç gözlerle bakarlar, turşunun, peynirin, söğüş etin kokusu açlıktan keskinleşmiş burunlarına gelirdi. Konuşmazlardı şoförle, lokmaları çiğneyişine bakmazlardı. Gözleri habire sandviçi tutan eli izlerdi. Bir süre sonra elinden vaktinde taşınamamış olan kiracı da gelir, traktörün yanındaki gölgeye çömelirdi. Yahu sen Joe Davis'in oğluymuşsun. Tabii derdi sürücü. Ne diye yapıyorsun bu işi o halde kendi halkına karşı? Günde $3. Bir tek öğün için sürünüp onu da bulamamaktan usandım. Karım var, çocuklarım var. Karnımızı doyurmak ister. Günde $3 hem de her gün geliyor. Doğru. Ama senin günde $3 yüzünden 15-20 aile hepten aç kalıyor. 100 kişi yollara düşüyor, yerinden yurdundan oluyor. Sen günde $3 kazanasın diye. Hak mı bu? Sürücü o zaman orasını düşünemem diyor. Ben kendi çocuklarımı düşünmek zorundayım. Günde $3 hem de her gün geliyor. Zaman değişiyor arkadaş, sen farkında değil misin? Eğer bir traktörün 2-5 hatta 10 dönüm toprağın yoksa artık geçimini topraktan sağlayamıyorsun. Bundan böyle tarlalar da senin, benim gibi küçük adamlara ekmek yok. Vay benim neden Ford fabrikam yok, neden telefon şirketi benim değil diye patırtı çıkarabilir misin? Tarla ürünü de öyle artık, çaresi yok. Bir yerlerden günde $3 bulup kazanmak zorundasın, tek yolu bu. Kiracı düşünüyor, amma da garip. İnsanın bir karış toprağı oldu mu, o toprak artık o insandır, o insanın bir parçasıdır, o insana benzer. Eğer o arazinin üzerinde yürüyorsa, o araziyi işliyorsa, o acı çekerken üzülüyor, yağmur yağdıkça seviniyorsa, o mülk o adamın kendisi olur. Adam da ona sahip olduğu için büyür. Başarılı olmasa bile toprağıyla büyük olur. Böyledir bu. Sürücü turtayı çiğniyor. Fazla yanmış hamurunu savurup atıyor. Zaman değişti, sen farkında değil misin? Böyle şeyler düşünmek çoluk çocuğun karnını doyurmaz. Günde $3 alacaksın, çocukları doyuracaksın. Başkasının çocuklarını düşünmek senin üstüne vazife değil. Sen kendi çocuklarını düşüneceksin. Böyle şeyler konuşuyor diye adın çıkarsa kimse sana $3 vermez. Tek düşündüğün şey günde $3 kazanmak değilse patronlar hiç vermezler sana günde $3. 100 kişi yollara düştü senin $3 uğruna. Nereye gideceğiz biz? İyi ki hatırlattın diyor sürücü. Artık çıkman gerek. Yemeğin bitti mi senin avluya giriyorum. Bu sabah kuyuyu doldurdun bile. Biliyorum. Düz çizgi boyunca gitmem gerek. Ama yemekten sonra avluna geliyorum. Yine çizgiyi düz tutmalı. Hem bak sen babamı, Joe Davis'i tanıyorsun. Onun hatırına sana bir şey söyleyeyim. Bana emir verdiler. Eğer bir aile henüz evden çıkmamışsa belki açıktan birkaç kuruş verecekler. Çocuklarımın en küçüğü de daha papuç yüzü görmedi. Ben bu evi kendi ellerimle kurdum. Çatıyı örtebilmek için kıvrık çivileri çekiçle düzleyip çaktım. Kirişleri birer birer telle bağladım yerine. Benim burası. Kendim kurdum. Yıkmaya kalktığın anda elimde tüfeğimle pencerede bulursun beni. Yaklaştığın anda tavşan gibi delerim postunu. Suç bende değil ki. Elimden hiçbir şey gelmez benim. Denileni yapmazsam işimden kovulurum. Hem baksana, de ki beni öldürdün. Ha? Seni hemen asarlar ama çok geçmeden traktöre başkasını bindirir yollarlar. Evi o yıkar. Sen öldüreceğin adamı iyi seçmiyorsun. Haklısın dedi kiracı. Kim verdi bu emri sana? Onun peşine düşeyim ben. Esas onu öldürmek gerek. Yanılıyorsun. O da emri bankadan aldı. Banka ona ya bu insanları bu alandan temizlersin ya da seni işinden kovarım demiştir. Bu bankanın bir başkanı var elbet. Bir yönetim kurulu var. Tüfeğimi doldurur bankaya dalarım. Sürücü bu sefer birinden duyduğuma göre bankada emirleri doğuda bir yerden alıyormuş dedi. Gelen emirlerde ya kar edersiniz ya da sizi kapatırız deniyormuş. Ama bunun sonu neresi? Kimi vuracağız biz? Beni açlıktan öldürmek isteyen birisi gebertmeden ölmek istemiyorum. Onu bilemem. Belki de vuracağın kimse yoktur. Belki insan değil bunun suçlusu. Belki de senin dediğin gibi toprağın mülkün kendisi yaratıyor bu dertleri. Her neyse, ben sana aldığım emri söyledim. Düşünmem gerek dedi kiracı. Hepimizin düşünmesi gerek. Bunu durdurmanın bir yolu olmalı. Deprem değil, yıldırım değil bu alt tarafı. İnsanoğlunun başı altından çıkan kötü bir durum var. Elbette bir çaresi vardır bunun. Kiracı kapının eşiğine oturdu. Sürücü motorunu gürletti, harekete geçti. Dişliler kalkıp iniyor, tırmıklar tarıyor, tohumlayıcı polisler toprağa dalıp çıkıyordu. Traktörün avlunun bir ucundan girip öbür ucundan çıktı. Basıla basıla katılaşmış topraklar bir anda tohumlanmış tarla oldu. Traktör bir daha geçti. Ekilmemiş kısmın eni 3 metre kaldı. Sonra bir daha döndü. Demir çamurluk evin köşesine bindirildi. Duvar yıkıldı. Küçük ev temeli üzerinde oynadı. Olduğu gibi yana doğru devrildi. Böcek gibi ezildi. Sürücünün gözlerini gözlük, ağzıyla burnunu lastik maske örtüyordu. Traktör düz bir çizgi izleyerek ilerledi. Hava ve toprak onun gürültüsüne eşlik ederek titreşti. Kiracı elinde tüfeğiyle onun ardından baktı. Yanında karısı, ardında sessiz çocukları duruyordu. Hepsi birlikte traktörün ardından baktılar. 6. Peder Keith ile genç Tom tepede durup aşağıya coğutların evine doğru baktılar. Küçük boyasız evin bir köşesi iyice zikti. Temelinden öylesine itilmişti ki bir yana doğru çarpılmış, kör ön pencereleri ufuk çizgisinin çok üstlerinde gökyüzünün olmayacak bir noktasına baka kalmıştı. Çitler gitmiş, ön bahçede pamuklar büyümüş, evin duvarlarına dayanmıştı. Ambarın çevresinde de hep pamuk vardı. Sundurma yana yatık duruyor, duvarlarına yine pamuklar değiyordu. Eskiden çocukların ayakları, atların nalları, arabanın tekerleri döve döve sertleştirmişti bu avluyu. Şimdi ise buraları baştan başa sürülüp ekilmiş tarlaydı. Koyu yeşil, üzeri tozlu pamuk bitkileri kaplamıştı her yanı. Genç Tom kurumuş at yalağının başındaki söğütü uzun uzun baktı. Tanrım dedi sonunda, cehenneme dönmüş buraları. Kimse oturmuyor ki artık burada. Sonunda hızla tepeden aşağıya doğru inmeye koyuldu. Casey de onu izledi. Tom boş ambarın içine doğru baktı. Yerlerde biraz saman çöpü kalmıştı. Köşede katırı bağladıkları kolda duruyordu. O bakarken yerde bir çıtırtı duyuldu. Bir fare ailesi samanların altında görünmez oldu. George bu sefer çarpılmış alet sundurmasının kapısında durdu. İçeride alet falan yoktu. Bir sabanın kırık burnu, köşede biraz saman, bir kırık demir tekerlek, farelerin kirlediği bir katır yuları, bir galonluk yassı bir gaz tenekesi, üzeri yağ ve toz içinde duvardaki çiviye asılı yırtık bir işçi tulumu. Hiçbir şey kalmamış dedi Joe. Güzel aletlerimiz vardı. Hiçbiri kalmamış. Eğer hala papazlık yapıyor olsam sana burayı Tanrı çarpmış derdim. Ama artık hiçbir şey diyemem. Ne olup bittiğini bilmiyorum. Buralardan uzaktaydım. Kulağıma da hiçbir şey gelmedi. Beton kuyunun başına doğru birlikte yürüdüler. Oraya varmak için pamukları yarıp aralarından geçmeleri gerekti. Bitkilerin tepelerinde kozalar oluşmaktaydı. Ekilmiş topraktı artık buraları. Burayı hiç ekmezdik dedi Joe. Hep boş tutardık bu kısmı. Şimdi buraya at soksan pamukları ezer. Durup kuru yalığa baktılar. Her yalığın altında biten normal otlar yoktu artık. Yalığın kocaman, küçükten küveti de kurumuş, çatlamıştı. Kuyu çıkırının tulumbayı tutan somunları dışarı fırlamıştı. Üzerlerindeki vidalar gitmişti. George eğilip kuyunun içine baktı, dinledi. Bir toprak topağı kuyuya attı, tekrar dinledi. İyi kuyuydu bu dedi. Şimdi su sesi gelmiyor. Eve girmeyi can istemiyor gibiydi. Kuyuya peş peşe topraklar atıp atıp duruyordu. Belki doldu hepsi dedi. Ama kulağıma gelirdi. Biri söylerdi nasılsa. Belki de evde sana bir mektup falan bırakmışlardır. Çıkacağını biliyorlar mıydı? Bilmem dedi John. Yok, herhalde bilemezlerdi. Bir hafta öncesine kadar ben kendim bile bilmiyordum. Gel evin içine bakalım. Yamrılıp yumrulmuş. Bir şey de bulmuş, canını okumuş. Sarkıp duran eve doğru ilerlediler. Balkonun çatısını tutan direklerden ikisi yerinden oynadığı için çatının bir ucu sarkmış yere değiyordu. Evin de köşesi çökmüştü. Yarılmış tahtaların arasından köşedeki odanın içi görünüyordu. Ön kapı içe doğru açıktı. Onun dışındaki sağlam yarım kapıda dışı açık menteşelerinden sallanıyordu. Joe eşikte duraladı. 30-30 diye kvari bir kütük değişik. Basamak burada dedi. Ama onlar gitmiş ya da anam ölmüş. Ön kapının dışındaki yarım kapıyı gösterdi. Anam buralarda olsa şu kapıyı mutlaka kapatır çengellerdi. Hep yapardı bunu. O kapıyı ölse açık bırakmazdı. Gözleri duygu doluydu. Jacobs'ların domuzu evlerine girip bebeği yediğinden beri. Millie Jacobs bir ara çıkıp ambara gitmiş. Döndüğünde domuz bebeği hala yiyormuş. Millie Jacobs yine gebeymiş o sıra. Delirivermiş. Hiç düzelmedi bir daha. O gün bugündür bir tuhaftır. Ama anam bundan dersini aldı. Kendi evde yokken asla domuz kapısını açık bırakmazdı. Hiç unutmazdı onu. Yo, gitmiş hepsi. Ya da ölmüşler. Döşemeleri çatlamış balkona atladı. Gidip mutfağa baktı. Camlar kırılmış, atılan taşlar içeride yerlerde yatıyordu. Yerde duvarlarda eğri büğrüydü. Her tarafı tozlar kaplamıştı. Jod parmağıyla kırık camları yerdeki taşları gösterdi. Çoluk çocuk dedi. Bir cam kırmanın aşkına 20 mil gider bunlar. Ben de öyleydim. Bir ev boşaldı mı hemen bilirler. Nasıl ederlerse hemen bilirler. Birileri taşındığı anda çocukların ilk yaptığı bu olur. Mutfakta hiç eşya yoktu. Ocak gitmişti. Borusunun duvardaki deliğinden şimdi ışık giriyordu. Tezgahın üstünde eski bir bira açacağıyla tahta sapı gitmiş kırık bir çatal yatıyordu. Joe dikkatli adımını atıp içeriye girdi. Yer döşemeleri onun ağırlığı altında inledi. Philadelphia Ledger dergisinin eski bir sayısı yerde duvara dayanmış duruyordu. Sayfaları sararmış, kıvrılmıştı. George yatak odasına baktı. Yatak yok, koltuk yok, hiçbir şey yok. Duvarda bir kızılderili kızın renkli resmi, üzerinde kızıl kanat diye yazılı. Duvarda kaydolanın başlığı, köşede yandan düğmeli bir kadın papucu. Burunu kıvrılmış, yan basamaktan çarpılmış. George onu eline alıp baktı. Bunu hatırlıyorum dedi. Anamındı bu, eskimiş artık. Anam severdi bu papuçları, yıllarca sakladı. Yo, gitmişler, her şeyi de almış götürmüşler. Güneş iyice alçalmış, artık çarpık pencerelerden içeri giriyordu. Kırık camların kenarlarına düştükçe yansıyı parıldamaktaydı. George sonunda döndü, çıktı, balkonu geçti. Kenarına varınca oturdu, çıplak ayaklarını 30-30 eşik üzerine bastı. Akşamın ışığı tarlalara düşmüş, pamuk bitkileri yere uzun gölgeler düşürür olmuşlardı. Cılız söğüt ağacı da uzun bir gölge sermişti yere. Teyze George'un yanına oturdu. Sana hiçbir şey yazmadılar mı diye sordu. Hayır dedim ya, yazı yazan tipler değillerdi. Babam yazmasını bilirdi ama yazmazdı o da. Hoşlanmazdı, ödü kopardı yazı yazmaktan. Gerektiğinde katalogdan mal siparişi yapabilirdi herkes gibi. Ama laf olsun diye mektup yazdığını hiç bilmem. Yan yana oturup uzaklara doğru baktılar. Joe dürülmüş ceketini yanına, balkonun tabanına koydu. Ne yapacağını bilmeyen elleri bir sigara sardı, düzledi, yaktı, içine derin bir soluk çekti. Burnundan dumanlar üfledi. Bir terslik var dedi. Nedir tam anlayamıyorum. İçimde bir duygu, çok büyük bir terslik var diyor. Bu ev böyle çarpılmış, bizimkiler çekmiş gitmiş.